Ayrım 33, sayfa 292. İstihbarat savaşlarına dair. Bahtsız Ela can verdiği sırada halkın E5 çevre yolundan sonra yapıldığı için E6 diye yanlış bir isim taktığı Trans European Motorway sözcüklerinin baş harflerinden oluşan TEM otoyolunun kent dışındaki bölümünde bir olay daha yaşanıyor. Normal günlerde çok yüklü bir trafiği olan bu yol o kış gecesi tenha. Tek tük araba, tır, kamyon geçiyor çünkü hava çok soğuk ve yolun büyük bir kısmı özellikle de köprü ve viyadük dönüşleri buzlanmış durumda. O dönemeçlere hızlı giren arabanın kayarak yolun dışına fırlaması işten bile değil. İstanbul'a geliş yönünde 9 kilometre mesafede küçük beyaz bir araba acil durum şeridinde duruyor. İçinde iki kişi sigara içiyor, iki erkek. Biri direksiyonun başında, öteki yanında. Arada sırada ihtiyatlı kamyonlar geçiyor yoldan. Bir an yüzleri aydınlanıyor, sonra yine sigaralarının ucundaki kırmızı ateş böcekleriyle karanlıkta kalıyorlar. Direksiyondaki adam sigarasını küllükte söndürüyor, yanda oturan adam da aynı şeyi yapıyor. Sonra belinden bir tabanca çıkarıyor, sesini çıkarma diyor. Direksiyondaki adam şaşırıyor. Ne yapıyorsun diye çığlığa benzer bir titreşimle bağırıyor. Şşşt, hiç sesin çıkarma diyor öteki adam. Sus ve elini uzat. Ne yapıyorsun diyor yine korku içindeki adam ama elini de uzatıyor. Öteki cebinden çıkardığı kelepçeyi adamın sağ bileğine takıyor. Bu işlere epey alışkın olduğu belli. Kelepçe takma işini büyük bir ustalıkla bir çırpıda yapıveriyor. Sonra kelepçenin öteki halkasını da direksiyona takıyor. Neden? Diye inliyor adam. Neden? Neden? Öteki soğukkanlı ve soğuk bir tavırla arkadaşlığımızın bu işle ilgisi yok diyor. Bilirsin kurallar böyle. Ama ne yaptım? Diye inliyor yine adam. Kime ne yaptım? Öteki adam kapıyı açıyor. İçeriye jilet gibi kesen soğuk hava giriyor. Arabadan çıkan adam eğilerek ve bir kolunu arabaya dayayarak içeride kalan adama bakıyor. Kusura bakma diyor. Teşkilata ihanet ettin. Biliyorsun benim elimden bir şey gelmez. Sana kötülük yapmak istemem ama senin bu şekilde ölümünün herkese gözdağı olması gerekiyor. Yani teknik bir konu bu. Direksiyondaki adam çığlık çığlığa yapmadım, satmadım, vallahi bir şey yapmadım, açıklayabilirim diye bağırıyor. Gözleri delirmiş gibi bakıyor. Direksiyona bağlı kelepçeden kurtulmaya çalışıyor. Öteki, bu kadar duygusallaşma diyor. Teşkilata girerken biliyordun bunu. Farz et ki Tanrı alıyor canını. Son saatin gelmiş, öyle say. Hadi, güle güle dostum. Allah rahmet eylesin. Bu söz üzerine direksiyona bağlı adam avaz avaz bağırarak ağlıyor. Hiç olmazsa bunu söyleme diyor. Öteki, ne var ki bunda diyor. İyi niyetli bir dilek. Ha birkaç dakika sonra, ha birkaç dakika önce ne fark eder? Allah sana rahmet eylesin kardeşim. Nur içinde yat. Senin için Fatiha okuyacağım. Kapıyı kapatıyor. İçerideki adam çırpınarak, orospu çocuğu, senin ananı sülaleni, yalvarırım yapma abicim ne olur diye karma karışık bir şekilde bağırırken, diğeri benzin kapağını açıyor, cebinden çıkardığı fitili oraya sokup, ucunu yaktıktan sonra geriye, gecenin içine doğru yürüyerek uzaklaşıyor. Bu sırada motorun çalıştığını, arabanın öne doğru hızla atıldığını fark edip gülümsüyor. Adam, serbest eliyle kontağı açmış olmalı. Ne var ki, fitil yanarak benzin deposuna ulaştığı anda beklediği patlama gerçekleşiyor, araba yanmaya başlıyor. İçindeki adamın çığlıkları duyuluyor hala, hatta artıyor. O sırada karanlığın içinden bir başka otomobil çıkıyor. Adam o arabaya biniyor, uzaklaşıyorlar. Onlar giderken şarampole devrilen araba alevler içinde yanmaya devam ediyor. Bir süre sonra polis, beyaz küllere dönüşerek otomobil iskeleti haline gelmiş arabayla, içinde direksiyona kelepçeli, yanmış, kararmış bir ceset bulacak. Olay, gazetelere istihbarat savaşları başlığıyla geçecek. Zeliha. Mustafa'nın karısı Zeliha, zavallı Şehnaz'a çok acımış. Yazık oldu Taze'ye diyerek epey gözyaşı dökmüştü. Mustafa ise kadının söylediği varsayılan, başka birini sevdiği sözünün cinayeti haklı kıldığı düşüncesindeydi. Hangi erkek dayanabilirdi çocuğunun anasından böyle bir söz duymaya? Bütün bu rezalet, televizyonlarda gösterilen dizilerdeki ahlaksızca ilişkilerden, kadınlarla erkeklerin haşa huzurdan domuzlar gibi birbirine dalmış olmasından, kısacası ahir zaman kudurmasından ibaretti. Derin hocalar, kıyamet alametinin binanın ve zinanın çoğalması olduğunu söylemiyorlar mıydı? İşte, bina da çoğalmıştı, zina da. Kıyamet yakındı. O imamın yerinde olsa ölen kadının cenaze namazını bile kılmaz, köpek leşi gibi bir köşeye atıverirdi. Bazen tersanede bir yatın tepesinde kaynak yaparken, Allah muhafaza karısının böyle şeyler yapması ihtimali aklına gelince delirecek gibi oluyor, hemen tepeden inerek tersane dışına çıkıyor, doktorun verdiği yeşil reçeteli ağır sinir ilaçlarından bir avuç yuttuktan sonra üst üste 3 sigara içiyordu. İlaçları doktorun verdiği düzenle almıyor, aklına estikçe yutuyordu. Belki de son zamanlarda kaygıyla izlediği el titremeleri, baş dönmeleri, elindeki aletleri yere düşürmesi de bundan kaynaklanıyordu. Mustafa'nın buna karşı elinden bir şey gelmiyordu. Bu ahlaksızlıkla dolu günah şehrinde karısının, kızının başına bir şey gelmeden nasıl yaşayacaklarını bilemiyor, aklına bunlar düşünce hemen karısına telefon açıyordu. Kadın eğer bakkaldayım derse, yalan söylemediğinden emin olmak için tanıdığı bakkalı telefona istiyor, bir ev gezmesinde ise öteki kadınların seslerini dinlemeye çalışıyor, eğer kadın banyoda olduğunu söylerse sifonu çek duyayım diyordu. Akşamları eve gelince çocuklarını inceden inceye sorguya çeker, bütün gün annelerinin ve kendilerinin ne yaptığını anlamaya çalışırdı. Gece rüyalarında bir adam görüyordu. Adam olduğunu anladığı ama yüzünü göremediği adam kendi evine yerleşmişti. Karısıyla aynı yatakta yatıyordu. Çocukları ona baba diyordu. Mustafa Yılmaz bu karabasanlardan kanter içinde uyanınca yanında masum masum uyumakta olan karısının güzel yüzüne bakar bakar, sonra onun sesini duymadan pırpır eden yüreğinin rahat edemeyeceğini anlayarak onu uyandırırdı. Uyku sersemliğinden ayılamayan kadının "Ne oldu Mustafa'm?" demesinin ardından yine uykuya yenik düşerek yumuşak kollarıyla boynuna sarılıp uyuması içini bir parça rahatlatırdı. Yoksa yüreğini büyük bir kuşku bulutu sarıp sarmalıyordu hep. Acayip kara bir bulut, boğucu, zalim. Acaba karısı da kendisi gibi o sırada rüya mı görüyor? Hatta aynı rüyayı görerek yabancı bir adama kocam mı diyordu? Yan yana uyuyan karı kocanın aynı rüyayı görüyor olması mümkün müydü? Hatta bütün Yılmaz ailesi aynı düşü görüyor, çocukları da o adama baba diyor olabilirler miydi? Büyü mü yapmıştı bir ağzı kara, yoksa yüzünü göremediği o adam bir cin miydi? Cin taifesi mi musallat olmuştu hanesine? Cuma namazından sonra Tersane Camii Şerifi'nin imamına sorması gerekiyordu bunu. Belki de bu bir rüya değil, ilahi bir işaretti. Hikmetinden sual olunmaz Allah'ın türlü türlü işareti vardı elbette. Binbir oyunu vardı, tuzağı vardı. Emre Karaca'nın şahane aforizmaları. Son yıllarda ortalığı saran parlak söz söyleme, aforizmalar yazma merakının internetin yaygınlaşmasıyla bir ilgisi olsa gerekti. Çünkü genç insanlar hem aforizma aktarmaya meraklıydı hem de kendileri sık sık aforizma adı altında bir şeyler paylaşıyor ya da kendi yazdıkları cümlelerin altına Mevlana, Nietzsche, Nazım Hikmet, Ran diye imzalar atıyorlardı. Daha eski kuşaklar Ran soyadından bunları yazanlar hakkında hemen bir fikir edinebilirdi. Çünkü ortada şaşmaz bir ölçü vardı. Ran. Eski kuşaklar asla Ran'ı kullanmaz, çoğu zaman Nazım Hikmet bile demez, şairi sadece Nazım diye anardı. Ne var ki onu internetteki şiir antolojilerinde yer alan bir şair olarak tanıyanlar, orada yazılı olan ad ve soyadı olduğu gibi kullanırlardı. Hayatın böyle incelikleri vardı işte. Nietzsche'yi, Schopenhauer'i ölümlerinden bunca yıl sonra gençliğin rock yıldızları halinde tekrar dirilten ve moda haline getiren şey, zamanı çok kısıtlanan modern insanın her şeyi mucize haplar biçiminde tüketme merakı olsa gerekti. Hiç kimsenin koca koca ciltleri devirmeye ne niyeti vardı ne de zamanı. Olsa olsa birkaç kızgın kuşun maymunlara fırlattığı taşların arasında bir yandan haberlere göz gezdirir, bir yandan arkadaşlarıyla SMS'leşirken birkaç aforizmaya ancak göz atabilirlerdi. Sonra şen bilim gibi koca koca kitapları paylaşma imkanı yoktu ki. Paylaşılmayan bilgi de bilgi olmaktan çıkardı, hiç kimsenin işine yaramazdı. Emre Karaca çok kızıyordu bu insanlara çünkü böyle davranarak gece gündüz kitap okuyan, tuvalete bile eline bir kitap almadan gitmeyen, okumaktan gözlerine kan oturan kendisi gibi insanları enayi yerine koymuş oluyorlardı. Madem dünyayı, hayatı, felsefeyi, aşkı, bilimi, ölümü anlamak için birkaç aforizma yetiyordu, o zaman yüzlerce sayfalık kitaplara ne gerek vardı? Buna rağmen bir gün içinde küçük bir kafe olan yeni moda AVM kitapçılarından birinde kitaplara göz gezdirirken eline Freud'un aforizmalarını içeren incecik bir kitap geçmiş, zaten birkaç dakika göz gezdirince de içeriğin büyük bir kısmını algılamıştı. O hızla cebinden hiç ayırmadığı not defteriyle kalemini çıkardı, kafedeki bir sandalyeye oturup birbiri ardına kendi aforizmalarını yazmaya başladı. Düşünceleri cıva taneleri gibi oradan oraya zıpladığı için birini yazarken ötekini yitiririm korkusuyla acele acele yazıyor, bu yüzden o yazıyı bir daha okuyup okuyamayacağından bile emin olamıyordu. Emre Karaca'nın aforizmaları şunlardı. Hayvanlar yıldızları göremez çünkü başları eğik gezerler. Ancak baş kaldıranlar görebilir onları. Uçuruma aşık olanın kanatları olmalı. Budalalık virüsü AIDS'den daha bulaşıcıdır, hem de fiziksel temas olmadan. Hayvanlar cehaleti bilmez çünkü kendilerine öğretilmemiştir. İnsanlığın en büyük buluşu kitap, en kötü buluşu okuldur. Bunu özellikle çok beğendiği için büyük harflerle yazmıştı. Her insan narsisttir, yoksa yaşayamaz. Hiçbir şeyden korkmayan kişinin hayal gücü yok demektir. Zeka ile kurnazlık aynı beyinde bulunamaz. Popüler olmak alçalmak demektir. Düzeyli kalmak isteyen sanatçı popülerleşmeyi reddetmek zorundadır. Yeni doğan bebek, Sipos'un aşağı yuvarlanan kayasıdır. Her doğumda dünyanın kültür birikimi sıfırlanır. Uygarlık yeniden başlamak zorundadır. Rasyonel olan lojik değildir. Lojik olansa rasyonel. Tarihte ikisini çakıştıran koşullara çok az rastlanır. Büyük romanları her kuşak yeniden filme çeker. Çünkü söz eskimez, görüntü eskir. İnsanlar ölülerini toprağa gömüp gökyüzüne gitti diyen bir türdür. Emre Karaca bu satırları kargacık burgacık yazısıyla deftere geçirirken aklına birden böyle bir kitap bastıramayacağı, bu aforizmaları ancak sosyal medyada paylaşabileceği geldi. Zihni oradan da yayın evine ve HH'nin saygısız akıldan hiç çıkmayan raporuna kaydı. Yarın ona bir mektup yazacaktı. Ercüment'le buluşma. Bazı insanlar vardır, onlara ne güzel demek mümkündür ne de çirkin. Ercüment de onlardandı işte. Türkiye ortalamasının biraz üstündeki boyu, düzgün bedeni, yumuşak yüz çizgileriyle hiç de fena sayılmazdı ama hareketlerinden mi, ifadesinden midir, nedir, tanıştıkları üzerinde güçlü bir iz bırakmaz, silik bir hayal gibi geçip giderdi. Giyimi kuşamı da bu siliklik ve başıboşluk izlenimine yardım ediyor olabilirdi. Her gün işe gelirken giydiği, kendisine en az bir beden büyük takım elbiselerin kahverengi beş tonlarında olması, renkli ve desenli gömleklerin üzerine yine bol desenli kravatlar takması, eğrilmiş tel gözlük çerçevesi onu bakılası bir erkek olmaktan çıkarıyordu. Bu tabloya bir de dişler, ah o dişler, eklenince Ercüment hakkında konuşulurken, iyi çocuk demekten başka bir şey bulamıyordu insanlar. İyi çocuk, kendi halinde. Kimseye bir zararı yok. Ne var ki Zehra ile yediği yemekten bir süre sonra işe farklı bir Ercüment geldi. Boş vakitlerini şık AVM'lerde geçirdiği, erkek giyim mağazalarından yardım aldığı anlaşılıyordu. Çünkü bu kez üstünde iyi dikilmiş gri bir takım, beyaz gömlek ve minicik desenli hoş mavi bir kravat vardı. Bu değişiklik elbette herkesin dikkatini çekti. Böyle durumlarda adet olduğu gibi kızlı erkekli iş arkadaşları ona "Oo, lord gibi olmuşsun Ercüment, yenge kim?" diye takıldılar. Bilmeden yenge diye anılan Zehra ise Ercüment'in çabalarını göz ucuyla ama ilgiyle izlemekle birlikte bunu belli etmedi. Şakalara da katılmadı. Ercüment'in değişimi bunlarla da sınırlı kalmadı. İki gün sonra bu kez üstüne oturan yeni bir lacivert takım ve bordo kravatla ofise geldiğinde eğrilmiş tel gözlük çerçevesinin de yerini modern siyah bir bağ çerçeveye bırakmış olduğunu gördüler. Ertesi hafta saç kesimi de değişti. Yanlar kısalmış, tepe biraz kabartılmış ve belli ki sıkı sıkı şölelenmişti. Bütün bu değişim sırasında Ercüment, Zehra'ya artık ofisteki herkesin dikkatini çekecek biçimde yalvaran bakışlar atıyor, belki de ondan bir yorum ya da tatlı bir söz bekliyordu. Böyle şeyler Zehra'nın karakterine uygun değildi. Erkeklere iltifat edemezdi ama onun bir yemek davetini daha kabul etmesine engel olan bir şey yoktu. Bu kez 5 yıldızlı bir otelin içinde yeni açılan konuk bir Japon şefin harika yemekler hazırladığını duydukları lokantaya gittiler. Her şey şıktı. Yemekler lezzetliydi ama Zehra'nın yemek seçerken göz attığı kadarıyla fiyatlar dudak uçuklatacak cinstendi. Buna rağmen Ercüment en ufak bir duraksama göstermeden en pahalı yemekleri tavsiye etti ona ve iyi bir sarı şarap seçti. Evliliğe giden yol harcamadan, evlilikse karı kocanın baş başa verip tasarruf etmesinden geçer. Yine güzel bir takım giymiş, saçlarını jölelemişti. Yeni siyah gözlüğü de yüzünü derleyip topluyor, biraz keskin ama daha hoş bir ifade veriyordu ona. Zehra ile Ercüment arasındaki ikinci buluşma daha içten geçti. Hiç olmazsa daha çok konuşup daha çok güldüler ve uzun susuşların süresi azaldı. Yemekten sonra Zehra dışarı çıkıp sigara içmelerini önerdiğinde Ercüment sigarayı bıraktığını söyleyerek kızı hayal kırıklığına uğrattı. Garsondan Zehra için bir paket sigara istedi. Bir yandan da ne tuhaf ona içmemesini tavsiye ediyordu. Bırakmak zordu zor olmasına ama o kadar zararlı bir şeydi ki sigara insan sağlığıyla birlikte dişlerini de bozuyordu. Bu yüzden dişçiye gitmeye başlamıştı ve yakında bütün dişleri porselen olacaktı. Böylece Zehra'ya artık dişleri konusunda da bir sakınca kalmayacağını ustalıkla söylemeyi başarmıştı. Ne var ki Ercüment bıraktığı halde Zehra sigarayı bırakmayı başaramadı. Sanki yer değiştirmişlerdi. İlişkilerinin artık ne kadar ilişki sayılırsa doğasında hiç konuşulmadan kabul edilmiş bir hiyerarşi vardı. Zehra güçlüydü, Ercüment güçsüz. Zehra kendini beğendirmek zorunda değildi, Ercüment ise bu gereksinimle kıvranıyordu. Yanlış anlaşmaları önlemek, gerginleşen havayı yumuşatmak, gülümsemek, hizmet etmek, hatta baygın gözlerle bakmak Zehra'ya değil, Ercüment'e düşen bir görevdi. Zehra bu çocuğa istediği kaprisi yapabilir, başına buyruk haliyle ödünsüz tavrını her an sürdürebilir, hatta isterse horozlanabilir, senden sıkıldım git artık diyebilir, onu ezebilirdi. Ercüment'le ikili ilişkilerinde hissettikleri bunlardı. Görev paylaşımı baştan yapılmıştı sanki. Gerçi Ercüment'e kötü davrandığı yoktu. Olanca kibarlığını gösteriyor, hatta arada bir tutulduğu Emre'ye göre manik hallerini engelleyebiliyordu. Ama ilişkinin biçimi, kelimelere dökmeye gerek kalmaksızın ayan beyan ortaya çıkmıştı. Bütün bunlar genç adamı Zehra'nın gözünde ideal bir eş yapıyordu. Böyle bir adamla rahat edebilirdi. Çünkü içindeki tiksinme huyuyla baş edebilecek kadar temizdi, kibardı, yumuşaktı, sevecendi, güvenilirdi, büyük ihtirasları yoktu, düzenli bir gelire sahipti, orta karar düzgün bir aileden geliyordu. Bu adamla çocuk yapılır ve büyütülürdü. Artık Defne gibi mantıklı davranarak hayatını düzene sokmaya, derleyip toplamaya, akıl devreye girdi mi diğer devreleri kapatmaya niyetli olan Zehra, bu düşüncelerle Ercüment'i ailesine tanıştırmaya karar verdi. Defne'nin jestinden sonra o da ailesine bu mutluluğu tattırmak istiyordu. Belki iki kardeşe bir düğün yapılır, ikisi aynı gün evlenirdi. Gözünün önünden bir an, sadece bir an, bir yalaz gibi Boğaz kıyısındaki lüks bir otelde yapılan düğün görüntüsü geçti. Kendisini gelinlikle görmedi. Evlilik şahidi olarak Ergun Bey oturuyordu yanında. Daha önceki kuşakların çorak topraklar üzerine döşemiş olduğu, deneme yanılma yöntemiyle olgunlaşmış bulunan güvenli raylar üzerinde hiçbir yere sapmadan dosdoğru ilerleme kararında büyük bir aşama kaydettiğine inanıyor ve bu yüzden seviniyordu. Ayrım sonu. Sayfa 303.